Ayrım 20.
Masanın ortasına bir kayısı çekirdeği iteledi, iri avucunu getirdi çekirdeğin yanına koydu. Sonra dilini şaklatıp çabucak kapattı çekirdeğin üstünü avucuyla. Ne de kurnazsın, onu baban da bilir diye mırıldandı Gregor düşünceli. Ayakta sallanıyordu. Konuksever İngiliz teğmenini kucakladı, kolunu masanın üstüne doğru savurup eğildi. Konukseverliğinize teşekkürler, alasmarladık. Biliyor musun ne diyeceğim sana? Bir an önce çek git memleketine sen. Burada kafan kırılmadan git. Doğrusu bu, namusum hakkı için. Anladın mı? Bizim işimize burnunu sokmanın alemi yok, anladın mı? Ne olursun git memleketine sen delikanlım, yoksa burada koltuk değneğini verecekler eline. Teğmen doğrulup selam verdi. Yeniden hevesli hevesli konuşmaya başladı. Bir yandan ne yaparsın birader der gibilerden orada uyuyan tercümanına bakıyor, bir yandan da dostça Gregor'un sırtını yepeşliyordu. Gregor kapı mandalını zor bela buldu, sahanlığa zor çıktı. Yandan yağan ince bir yağmur çarptı yüzüne. Bir şimşek çaktı, büyük avluyu ıslak çiti, bahçedeki ağaçların parıldayan yapraklarını aydınlattı. Basamaklardan inerken ayağı kaydı düştü Gregor. Doğrulurken bir takım sesler duydu. O subaylar içiyorlar mı hala diye soruyordu aralıkta kibrit çakan adamın biri. Kısık bir ses hırladı. İçerler, içerler. Boğulana kadar içerler daha. 20. Tıpkı 1918'de olduğu gibi Don ordusu Koper bölgesinin hudutları ötesine kadar ilerledikten sonra yine hücum hızını yitirdi. Yukarı Don'un Kazak isyancıları ile Koper Irmağı Kazaklarından birçoğu hala Don bölgesi hudutları dışında savaşmak istemiyorlardı. Öte yandan Kızıl Ordu birlikleri de onlara karşı inatla direnmekteydiler. Şimdi takviye görmüşler, üstelik mahalli halkın desteğini kazandıkları topraklarda harekata girişmişlerdi. Bir kere daha Kazaklar kendilerini savunmaktan öte bir adım atmamaya kararlıydılar. Beyaz Ordu kumandanlığının bütün kurnazlığı onları kendi toprakları içinde daha geçenlerde gösterdikleri yiğitlikle savaşmaya razı edemedi. Oysa bu kesimde kuvvet dengesi onlardan yanaydı. 11 bin süngü, 5 bin pala mevcutlu, 52 toplu 9. Kızıl Ordu'nun karşısında Kazak kuvvetlerinin elinde 14.400 süngü, 10.600 pala ve 53 top vardı. En canlı harekat cerrahlarda yer aldı. Özellikle gönüllü Kuban Güney Ordusu'nun harekata katıldığı kesimlerde. Bu ordu başarıyla Ukrayna içerilerine yürürken General Wrangel kumandasındaki gönüllü ordunun bir kısmı da 10. Kızıl Ordu'yu sıkıştırıp geri çekilmeye zorlayarak çetin direnmeye rağmen Saratov yönünde ilerliyordu. 28 Temmuz günü Kuban süvarileri Kamişin şehrini ele geçirdiler. Şehri savunan kuvvetlerin büyük kısmı tutsak edildi. 10. Kızıl Ordu'nun karşı hücumu püskürtüldü. Bir Kuban süvari tümeninin cüretkar manevrasıyla sol kanadı tehlikeye giren 10. Ordu Borzenkovo, Latishevo, Krasnil, Yar, Kamenka, Bannoya hattına çekildi. Bu zamana kadar 10. Ordu'nun elinde 18 bin süngü, 8 bin pala ve 132 top vardı. Gönüllü Kuban ordusu 7.600 süngü, 10.750 pala ve 68 topla dövüşüyordu. Beyazları ayrıca tank birlikleriyle hem keşiflerde hem de savaşta kullanılan oldukça bol sayıda uçak desteklemekteydi. Yine de ne Fransız uçakları ne İngiliz tankları ve topçusu Wrangel'in işine yaradı. Kamişin'den öteye gidilemedi. Bu kesimde gelişen sürüncemeli, kıyasıya savaşlar cephe hattında ancak ufak tefek değişikliklere yol açabildi. Temmuz sonunda Kızıl Ordular Güney Cephesi'nin orta kesiminde geniş bir taarruz harekatının hazırlığına başladılar. 9. ve 10. ordulardan Şorin kumandasında bir vurucu kuvvet meydana getirildi. Doğu cephesinde Kazan ve Saratov savunma bölgelerinden çekilen iki tümen onlara destek olacak, vurucu kuvvet cephe hattı yedeklerinden birlikler ve 56. piyade tümeniyle takviye edilecekti. İki ek tümenin desteklediği 8. ordu kuvvetleriyle de ayrıca bir darbe indirilmesi planlanmıştı. Taarruz harekatı Ağustos'un ilk 10 günü içerisinde başlayacaktı. Kızıl Ordu, Yüksek Kumandanlığı'nın hazırladığı plana göre 8. ve 9. orduların hücumunun yanı sıra kanatlardaki ordular da kuşatma harekatına girişeceklerdi. 10. Ordu'ya sorumluluğu büyük ve karışık bir görev verildi. düşmanı Don'un sol yakasında savaşa çekerek belli başlı kuvvetlerinin Kuzey Kafkasya yolunu kesmek. Batıda 14. ordunun bir kısım kuvveti Çaplino-Lozovaya hattına doğru aldatıcı bir hücuma kaldıracaktı. 9. ve 10. orduların birleştirilmesi işi yürütülürken, Beyaz Kumandanlığı taarruzu önlemek amacıyla General Mamontov'un kol ordusunu toplamaya çalışıyordu. Bu kuvvetle cepheyi yarıp Kızıl ordularının arkalarına derinlemesine baskın vermeyi umuyorlardı. Wrangel ordusunun Charitsin yönünde kazandığı başarı, Wrangel'in cephesini sola doğru uzatmaya elverişli bir durum yaratmıştı. Böylelikle Don ordusu cephesi kısaltılabilecek, oradan birkaç süvari tümeni alınabilecekti. 7 Ağustos'ta Uryupinskaya nahiyesinde 6000 pala, 2800 süngü ve 3-4 toplu batarya yığıldı. 10 Ağustos'ta General Mamontov'un kol ordusu 8. ve 9. Kızıl orduların arasına girerek Tambov yönünde ileri atıldı. Beyaz kumandanlığının ilk niyeti Mamontov'un Kızıl ordularının gerisine yapacağı baskını General Konovalov'un süvari kol ordusuyla desteklemekti. Konovalov'un tuttuğu cephe kesiminde gelişen şiddetli çarpışmalar bu kol ordunun oradan çekilmesini imkansız kıldı. Mamontov'a verilen görevin sınırlı olmasının sebebi buydu. Generale cephe gerisine fazla dalmaması ya da Moskova üzerine yürümeyi filan aklından geçirmemesi emredilmişti. Düşmanın geri hizmetlerini ve muhabere yollarını dağıttıktan sonra ana beyaz orduyla yeniden birleşecekti. İlk planlara göre Mamontov ve Konovalov orta kesimdeki kızıl ordularının kanatlarına ve gerilerine ağır bir darbe indirip cebri yürüyüşle oradan Rusya'nın ortalarına ilerleyecekler, halkın içinde şuralara düşman olanlarla kuvvetlerini tazeleyip Moskova üzerine yürüyeceklerdi. 8. Kızıl Ordu sol kanadında yedeklerini harekata sokarak durumu düzeltti ama 9. Ordu'nun sağ kanadı daha ağır bir darbe yemişti. Vurucu kuvvet kumandanı Şorin iki ordu arasında açılan gediği kapatabildi ama Mamontov'un süvarilerinin ilerlemesine engel olamadı. Yedekte tutulan 56. tümeni Mamontov'un yolunu kesmeye gönderdi. Tümenin arabalara yüklenip Sampur istasyonuna yollanan bir taburu Mamontov'un kol ordusuna bağlı bir cenah birliğiyle karşılaşıp yenildi. Tambov, Balaşov demir yolunu tutmak için getirilen 36. piyade tümeninin süvari tugayı da aynı akıbete uğradı. Mamontov'un süvari kuvvetinin bütün gücüyle karşılaştılar. Kısa bir çarpışmada darmadağın oldular. 18 Ağustos'ta Mamontov Tambov'a girdi. İki piyade tümeni olduğu gibi Mamontov'a karşı çıkarıldı. Buna rağmen Şorin vurucu kuvveti taarruza geçmekten geri durmadı. Kızıllar aynı zamanda Güney Cephesi'nin Ukrayna kesiminde de hücuma giriştiler. Kuzey ve Kuzeydoğu'da Stary Oskol ile Balaşov arasında aşağı yukarı düz bir hatta ilerleyip Charitsin yönünde bel veren cephe düzenlenmeye başladı. Üstün kuvvetlerin baskısı altında Kazak alayları sık sık karşı hücuma kalkıp düşmanın harekatını geciktirerek güneye geri çekildiler. Kazak topraklarına ayak basınca da dışarıda yitirdikleri savaş gücünü yeniden buldular. Kaçakların sayısı derhal azaldı. Orta Don'un nahiyelerinden takviyeler aktı geldi. Şore'nin vurucu kuvveti Don Kazak ordusu bölgesi içerisine daldıkça Kazakların direnişi güçleniyor, kızışıyordu. Yukarı Don'un isyancı nahiyelerinden gelen Kazaklar köy toplantılarında kendi başlarına genel seferberlik ilan ettiler, kiliselerde ayinler yaptırdılar, vakit geçirmeden cepheye yollandılar. Şore'nin kuvveti savaşa savaşa Koper ve Don'a doğru ilerledi. Beyazların çetin direnişini yenerek mahalli halkın açıkça Kızıl Ordu'yu düşman bildiği topraklara girdi ve orada yavaş yavaş ilk baştaki hızını yitirdi. Bu arada Kaçeliskaya ve Kotluban istasyonu bölgesinde Beyaz Kumandanlığı manevra kabiliyeti yüksek, güçlü bir kuvvet toplamıştı. 3 Kuban kol ordusu ile 6. Piyade Tümeninden kurulu bir kuvvet, taarruzunu büyük bir başarıyla geliştirmekte olan 10. Kızıl Ordu üzerine yürüyecekti. 21. 12 ay içinde Melekovların sayısı yarıya inmişti. Panteleimon bir gün ailenin üzerinde bir uğursuzluk dolaşıyor derken haklıydı. Natalya'yı daha yeni gömmüşlerdi. Melekovların geniş oturma odasını bir kere daha günlük kokusu ve peygamber çiçekleri doldurdu. Gregor cepheye döndükten 10 gün kadar sonra Darya kendini Don'a atıp canına kıydı. Cumartesi günü tarladan döndükten sonra Dunya ile nehirde yıkanmaya gittiler. Mutfak bahçesinin altında soyundular. Yumuşak ezik otların üzerinde uzandılar uzun bir süre. Sabahın erken saatinden beri Darya'nın huysuzluğu üzerindeydi. Baş ağrısından, bitkinlikten yakınıyordu. Birkaç kere de kimseye göstermeden ağladı. Dunya suya girmeden önce saçını toplayıp düğüm yaptı. Üç köşeli bir başörtüyle bağladı. Yan gözle Darya'ya bakıp acıyan bir sesle ''Ne de zayıfladın Darya sen'' dedi. ''Neredeyse kemiklerin sayılacak. Yakında bir şeyim kalmaz. Başının ağrısı geçti mi?'' ''Geçti. Neyse hadi girelim suya. Geç bile oldu.'' İlk o koştu suya. Daldı çıktı. Ağzından ve burnundan su fışkırtıp orta yere doğru yüzdü. Hızlı akıntı onu kaptığı gibi götürmeye başladı. Dunya, Darya'nın erkekçe kulaçlarla yüzüşünü seyrederek beline kadar suya girdi. Yüzünü yıkadı. Güneşten ılınmış kadınca yuvarlacık güçlü kuvvetli kollarını göğüslerini ıslattı. Komşu bahçelerden birinde Obnizovların iki gelini lahanaları suluyorlardı. Dunya'nın gülerek Darya'ya seslendiğini duydular. ''Dön geri Darya, balık alıp götürecek seni.'' Darya döndü, biraz yüzdü. Sonra bir an beline kadar suyun dışına sıçradı. Kollarını başının arkasına kavuşturup haykırdı. ''Allah'a ısmarladık kadınlar.'' Sonra taş gibi suyun dibine indi. 15 dakika kadar sonra Dunya yüzü bembeyaz, üzerinde bir iç gömleği Melikovların kulübesine daldı. ''Darya boğuldu ana.'' Soluk soluğa güç bela konuşabildi. Ancak ertesi gün oda balık tonozuyla bulabildiler Darya'nın cesedini. Gün ağarırken Tatarsk'ın en yaşlı, en tecrübeli balıkçısı Arkip Peskovatskov tonozunun altı ucunu Darya'nın boğulduğu yerin altına bırakıp Panteleimon'la birlikte ipleri gözden geçirmeye gitti. Kıyıya sürüyle kadın, çoluk çocuk üşüşmüştü. Dunya da aralarındaydı. Arkip dördüncü ipi küreğiyle yoklaya yoklaya kıyıdan 60 adım kadar uzaklaştı. O sırada Dunya adamın alçak sesle ''Galiba bulduk'' dediğini işitti. Tonozu daha dikkatle taramaya başladı Arkip. Dosdoğru dibe inen ipi belli bir gayretle çekiyordu. Derken sağ yakının orada ak bir parıltı görüldü. İhtiyarların ikisi birden suya eğildiler. Kayığın küpeştelerinden içeri sular girdi. Kayığa alınan bir gövdenin döşemeye vurup çıkardığı boğuk ses kıyıda soluklarını tutmuş bekleyen kalabalığın kulaklarına kadar erişti. Hepsi birden ürperdiler. Kadınlardan biri usulca hıçkırmaya başladı. Az ötede duran Hristonya çocuklara bağırdı. ''Hadi bakayım çekilin şuradan.'' Yaşlı gözlerle nehre bakan Dunya, Arkip'in kayığın kıçında ayakta durup tek bir kürekle ustaca sessiz kıyıya doğru geldiğini gördü. Kayık kıyının küçük, kireçli çakıllarına sürtünüp acı bir ses çıkardı. Darya bacakları kıvrılmış kalmış, cansız öyle yatıyordu. Yanağı kayığın ıslak dibine dayalı. Beyaz vücudu daha yeni morarmaya başlamıştı. Gövdesinde tonoz kancalarının bıraktığı derin delikler görünüyordu. Zayıf esmer baldırında, diz kapağının hemen altında, suya girmeden önce çıkarmayı unuttuğu keten diz bağının yanında taze pembe bir yara azıcık kanıyordu. Bir kancanın ucu çizmişti bacağını. Eğri, çentikli bir çizgi. Önlüğünü telaşla elinde buruşturarak ilk yanına varan Dunya oldu. Dikişlerinden sökülü bir çuvalla ölünün üstünü örttü. Panteleimon pantolonlu paçalarını sıyırdı çabucak. Kayığı kıyıya çekti. Bir iki dakika sonra da bir araba geldi. Darya'yı aldılar, Melekofların kulübesine götürdüler. Dunya korkusunu ve duyduğu tiksintiyi önlemeye çalışarak anasına yardım etti. Don akıntısının soğuğundan buz kesmiş cesedi daha ılmadan yıkadılar. Darya'nın azıcık şişmiş yüzünde, bir gün suda kalmaktan feri kaçmış gözlerinin ışıltısında bir yabancı ifade, bir sertlik vardı. Saçında gümüşsü nehir kumu parıldıyordu. Yosunların ıslak ibrişimleri yanaklarında yeşil yeşildi. Kerevetten aşağı düşüp, öyle iki yana açık kalan kollarda öylesine korkunç bir rahatlık vardı ki, gözü Darya'nın kollarına takılan Dunya birden sarsıldı. Bu ölü kadınla o alaycı, güleç yüzlü, hayata aşık, Darya o kadar birbirlerine benzemiyorlardı. Dunya hayretler içinde kaldı, dehşete düştü. Çok sonraları Darya'nın memelerinde, karnında duyduğu o taşsı ıslaklığı, katılaşan kollarının ve bacaklarının esnekliğini hatırladıkça elinde olmadan sarsılır, o manzarayı unutmak için elinden geleni yapardı. Ölü kadının geceleri uykusuna gireceğinden korkuyordu. Bir hafta İlniçka'nın yatağında uyudu. Yatağa girmeden önce Tanrı'ya yakardı. Tanrım, düşümde görmeyeyim onu. Sen beni koru Tanrım. Obnisovların gelinleri Daya'nın "Allah'a ısmarladık kadınlar" diye bağırdığını duymamış olsalardı pekala sessiz sedasız gömülecek bir şey de olmayacaktı. Ama Darya'nın kendi canına kıymaya niyetli olduğunu açıkça ortaya koyan bu gerçeği öğrenen papaz Vissarion, kendini öldüren kadını gömmem de gömmem diye tutturdu. Pantaleon dehşetli öfkelendi. Ne demek gömmezsin? Vaftiz edilmemiş miydi yani? Kendi canına kıyanları gömemem ben. Kanun el vermiyor. O halde sence nasıl gömülecek bizim Darya? Köpekler gibi mi? Bana sorarsan istediğin gibi istediğin yere göm. Ama namuslu Hristiyanların yattığı mezarlıkta olmaz. Yahu acı biraz. Pantaleon papazı kandırmaya çalıştı. Ailemizde hiç böyle bir şey olmadıydı. Yerin dibine geçeceğiz. Gömemem. Pantaleon Prokofievic, sana karşı büyük saygım var. Hiç sektirmez kiliseye gelirsin. Örnek kişisindir. Ama yapamam. Başlıyor Kosa haber verirler. Sonra benim başım belaya girer. Papaz inatla direndi. Olacak şey değildi. Pantaleon inatçı papazı yola getirmek için her yolu denedi. Fazla ücret ödemeye, güvenilir çarlık rubleleriyle ödemeye söz verdi. Bir yaşında bir kuzu hediye ederim sana dedi. Sonunda bunların da para etmediğini görünce tehdide başvurdu. Mezarlıktan başka bir yere güvenmem ben onu. Evime sokaktan gelmedi, benim kendi gelinim. Kocası kızıllara karşı savaşırken öldü. Rütbesi subaydı. Kadının kendine de Saint George madalyası verdiler. Düpedüz saçmalamak derler senin bu yaptığına. Yok papaz efendi, olmaz böyle şey. Dediğim gibi gömersin onu. Şimdilik bizim konuk odasında kalsın da ben gideyim nahiye atamanıyla bir konuşayım. O da seninle bir konuşsun bakalım. Pantaleon Allah'a ısmarladık bile demeden papazın evinden çıktı gitti. Hatta öfkesinden kapıyı hışımla çarptı da öyle çıktı. Tehdidinin yararını da gördü. Yarım saat sonra papazdan bir haberci geldi. Vissarion haber göndermiş, birazdan gelip ölenin duasını okuyacakmış. Darya'yı hakkı olduğu gibi mezarlıkta Piotra'nın yanına gömdüler. Mezarı kazarlarken Pantaleon orasını kendisi için de beğendi. Elinde kürekle çalışıyordu, çevresine bakındı, oradan alasını bulamayacağına karar verdi. Aramaya bile değmezdi. Piotra'nın mezarı üstünde yeni dikilmiş bir kavak ağacının körpe dalları hışırdıyordu. Yaklaşan sonbahar çoktan ağacın üst yapraklarına çürümenin sapsarı acı rengini çalmıştı. Kırılan çitten geçen buzağılar mezarların arasından kıvrılıp giden bir patika açmışlardı. Yel değirmenine giden yol da çitin yanından geçiyordu. Ölülerin akrabalarının sevecen elleriyle diktikleri ispenden ağaçları, kavaklar, akasyalarla yaban dikenleri yemyeşil taptaze insana gelberi ediyordu. Ağaçların gövdelerine boru çiçekleri bolcana dolanmış, geç çiçek açan koza sarı sarı boy vermiş, yabani yulaf, dolgun taneli ayrık otu baş aşağı varmıştı. Haçları baştan aşağı cana yakın mavi kahkaha çiçekleri sarmıştı. Evet, şen bir yerdi burası ve de kuru. İhtiyar mezarı kazarken birkaç kere küreği elinden atıp ıslak, balçımsı toprağa oturdu. Cigara içti, ölümü düşündü. Anlaşılan yaşlıların yine kendi damları altında usulcacık ölecekleri, babalarının, dedelerinin son sığınaklarına vardıkları yerde uzanacakları günler henüz gelmemişti. Darya gömüldükten sonra Melekovların evinde hayat daha da gürültüsüz patırtısız geçmeye başladı. Ekini tarladan taşıdılar, dövdüler, karpuz tarlalarından da iyi mahsul aldılar. Gregor'dan haber bekliyorlardı ama cepheye gideri beri hiç ses vermemişti İlinişka. Şeytanın dölü, çocuklarına bile selam yollamıyor diyordu. Karısı da öldü, artık bizi hiç aramaz sormaz oldu. Derken cephe kazakları gitgide sıklaşan aralarla Tatarsk'a gelmeye başladılar. Kazakların Balaşov cephesinde yenildiğine, Don'a geri çekilmekte olduklarına dair söylentiler yayıldı. Orada nehrin savunma hattı gerisine sığınıp kışa kadar kalacaklarmış. Kış gelince ne olacaktı? Cephe adamları gerçeği saklamadılar. Don donunca kızıllar bizi ta denize kadar sürer götürürler artık. Döven işine dalmış çalışan Pantaleon, Don topraklarında dolaşan söylentilere pek kulak asmaz görünüyordu. Ama ne de olsa olaylara, olanlara sırtını çeviremezdi. İliniçka ile Dunya'ya eskisinden de çok bağırıyordu şimdi. Cephe onlara yaklaştıkça o daha çabuk kızar, öfkelenir oldu. Çok kere çiftlik için bir şey yapmaya kalkar, birazcık bir aksilik oldu mu her şeyi bırakır, öfkelenir, tüküre homurdana döven yerine koşardı. Öfkesi geçene kadar orada kalırdı. Dunya birkaç kere babasının böyle tepesinin attığını gördü. Bir gün bir boyunduruğu onarmaya oturmuştu, bir şey oldu, istediğini yapamadı. Hiç sebebi yokken baltayı kaptığı gibi paramparça etti boyunduruğu oracıkta. Geriye bir dolu kıymık kaldı. Bir keresinde de aynı şey bir hamutun başına geldi. Bir akşam ateşin başında oturmuş, mumlu sicimle hamutun patlayan kaplamasını dikiyordu. Belki sicim çürümüştü, belki de ihtiyarın telaşı, sicim iki kere üst üste koptu. Sen misin kopan? Panteleimon korkunç bir küfür sallayıp ayağa fırladı. Tabureyi bir tekmede ocağın önüne gönderdi. Tıpkı bir köpek gibi hırlayıp hamutun deri kaplamasını dişlemeye koyuldu. Sonra yere attı hamutu. Horoz gibi seke seke üzerinde sıçramaya başladı. O akşam erken yatağa giren İliniçka gürültüyü duyunca korkuyla yatağından fırlayıp geldi. Olanları gördü. Bu sefer onun tepesi attı. Kocasını azarlamaya başladı. Aklını mı kaçırdın kahrolasıca herif? Bu yaşında nedir bu yahu? Ne yaptı sana o hamut şimdi? Panteleimon çılgın gibi gözlerle karısına bakıp kükredi. Sus sen, açtırma ağzımı. Hamutun bir parçasını kaptığı gibi ihtiyar kadının yüzüne fırlattı. Dunya gülmemek için kendine güç tutuyordu. Ok gibi fırladı. Merdiven başına çıktı. İhtiyar bir süre daha bağırıp çağırdı. Sonra geçti kızgınlığı. O hışımla söylediği sözlerden dolayı karısından özür diledi. Talihsiz hamutun parçalarına bakıp başının arkasını kaşırken hamutun artıkları ne işe yarar diye düşünüyordu. Bu öfke nöbetleri birkaç kere tekrarlandı. İliniçka olanlardan dersini almıştı. İşe başka türlü müdahale etmesini öğrendi. Panteleimon lanetlerini kusup öteberiyi parçalamaya başlar başlamaz ihtiyar kadın saygıyla ama yüksek sesle konuşmaya başlıyordu. Parçala Panteleimon Prokofievich, parçala, kır dök hepsini. Yenilerini almak için nasıl olsa daha çok para kazanırız. Hatta o da kocasına yardımcı olmaya kalkardı ev eşyasını paralamakta. O zaman Panteleimon kendini toparlar, görmeyen gözlerle bir dakika kadar karısını süzer, titrek elleri cebini araştırır, tütün kesesini bulur, sinirlerini yatıştırmak için bir kuytu köşeye çöküp şaşkın şaşkın cigarasını tüttürürdü. Bir yandan da içinden asabi mizaçlı olduğuna kıza dura sebep olduğu zararı hesap ederdi.